Hocam bismillah, salatu vesselam ala Resulullah. İlk sorudan başlayalım. Burada ibadetlerdeki meşakkat, zorluklar ecri sevabı arttırır mı?
Arttırır tabii, arttırmaz olur mu? Yalnız onun herhalde belki sorduğu bazı, kastettiği bazı ibadetler var mesela. Yani burada yani mesela ne gibi ibadet? Mesela farz namazını soruyor mesela, veyahut da nafile bir ibadetini soruyor.
Farz edelim namaz.
Veyahut da
ayakta çok bir saat mesela teravih namazında bir buçuk saat kalıyorlar. Bazı imamlar da 15 dakikada bitiriyor.
Bu eğer mahalle cemaati veyahut da cami cemaati buna razı oluyorsa imam uzatabilir. Ama cami cemaati razı değilse imam kafasına göre çok uzatıp da insanları yorması da doğru değil aslında.
Yani burada yani zaruretten bir meşakkat mı var yoksa kasıt mı var?
Yani işte onun kastettiği nedir? İşte onu bilmek lazım yani. Evet.
İkinci, duada elleri yüze sürmek var mıdır sünnette?
Sünnette yoktur. Bu mesela bazı mezheplerde bunu yapıyorlar. Ama Ebu Zeyd, Allah rahmet etsin, bu konuyla ilgili güzel bir kitap yazdı. Yani duadan sonra, dua bittikten sonra eller yüze sürülür mü, sürülmez mi? Bid'at olduğunu söylüyor. İmam Elbani aynı şekilde tasdik ediyor. Rabbi el-Medhali, Allah onu korusun, o da aynı şekilde. Yani bu hadis uleması duadan sonra ellerin yüze sürülmesi sünnet olmadığını, Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet olmadığı, ashabtan da hiç kimse bunu rivayet etmediği. Dolayısıyla bu hadis zayıftır.
Nebi ile Resul arasında fark.
İşte burada her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Resul Allah Celle Celaluhu tarafından belli bir şeriat ile gönderilip o şeriatı oradaki topluma aktarmakla mükellef olan bir kişidir. Nebi ise Resul kanadı altında İslam'ı tebliğ eder. Yani Nebi'ye özel bir kitap indirilmiyor. Ama ondan önceki veyahut da onun zamanında Resul'ün şeriatı üzerine ne yapabilir? İslam'ı tebliğ edebilir. Çünkü bazı şahıslar diyorlar ki nebiler tebliğ etmez. Ve burada İmam Elbani diyor ki bu doğru değildir diyor. Adem Aleyhisselatü Vesselam nebi olmasına rağmen kendi zamanında çoluk çocuğuna vaaz-ı nasihati şey yapıyordu ve anlatıyordu. Ondan sonraki bir çok nebi, genelde hepsi bu şekilde, mesela bu döneminde yaşayan nebiler, mesela İbrahim Aleyhisselatü Vesselam döneminde olan bazı nebiler, Yusuf Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz ona özel bir kitap inmedi Resul olmasına rağmen. Dolayısıyla her Resul nebidir ama her nebi Resul değildir.
Yani hocam Resul sadece kitap indirilen peygamberdi değil mi?
Şimdi burada peygamber aslında peygamber biliyorsunuz yuvarlak bir kelimedir. Peygamber dediğimiz zaman onun için böyle Türkçe kitaplarında genelde hep peygamber diye geçiyor. Çünkü her peygamber Resul değildir dedik ya. Dolayısıyla peygamber kelimesi kullanmak aslında doğru değildir. Çünkü Resul ile Nebi arasını fark edemiyorsun. Peygamber derken bu adam Nebidir ona peygamber diyor. Resuldür ona peygamber diyorsun. Bir de peygamber kelimesi biliyorsun ne Türkçe bir kelime ne de Arapça bir kelimedir. Farsça bir kelimedir. Ordular yani ordu konuşanlar kullanıyor. Bir de Farslar kullanıyor. Onun için mesela Resul'e Resul demek daha doğrudur. Nebi'ye de Nebi demek daha doğrudur. Tabii.
Peygamber uygun değil yani peygamber değil.
Vallahi ben uygun görmüyorum. Bizim ustalar uygun görmüyorlar. Yani o isimle çağırmayı uygun görmüyorlar. Mesela ama tabii.
Aleyhisselam'a dedim ki kitap gelmediğine göre Resul sayılır, Resul'dur.
Evet. Nasıl? Yani aynı zamanda yaşadığı için babasının biliyorsun babası Resul'dür.
Yaklaşık.
Aynı babası şeriatı üzerine devam ediyordu. Yani emir ve yasakları babasının şeriatı üzerinde anlatıyordu. Ona özel bir kitap inmedi Yusuf Aleyhisselatü Vesselam. Demek istediğim yani peygamber kelimesi kullanmamak daha doğrudur. Tabii ki biz bir Türkler olarak mesela hani onu biz başka lügattan almışızdır. Veyahut da bizim lügatımıza başka lügattan girmiştir. Ya ordu lisanından, lügatından veyahut da Fars lügatından. Alimler diyorlar ki bu Farsça bir kelimedir diyorlar. Çünkü hem orduca konuşanlar peygamber diyor, hem de Farsça konuşanlar peygamber diyor. Peki biz Türk toplumu olarak Biz de onu, bu kelimeyi oradan aldık. Genelde tercüme kitaplarında hep peygamber diye geçer. Ben bu mesela Beşir Hoca'ya da ben bunu bir ara değindim. Dedim ki yani tercüme kitaplarınızda bu peygamber kelimesini kullanmayıp Resul olarak kullansanız daha iyidir. Şahin kardeşime de söyledim bir ara. Tabii Şahin kardeşimiz ona söylediğimiz zaman ya diyor ki bence yani o kadar şey değildir. Tabii o kişinin göreceği bir şeydir mesela. Yani evet sakıncalı bir kelime değildir doğrusu. Yani söylediği zaman günah almıyor. Ama bir aynı ismiyle çağırmak daha iyidir. Mesela biz Allah lafzını konuşurken mesela Tanrı dese mi daha iyi veyahut da Allah mı desek? Kürtler mesela Hode mi dese mi daha iyi? İngilizler mesela yani herkes doğrusu Allah'ın ismini kullanmak daha doğrudur. Aynı şekilde Resul'ün ismini kullanmak daha doğrudur. Nebinin ismini de Nebi olarak kullanmak daha doğrudur. Çünkü bu Allah Celle Celaluhu'ya layık olan bir isimdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın isimlerinde değil ki peygamber. Bu tercüme karşılığıdır. O zaman biz Müslümanlar olarak Resulümüzü en güzel bir isimle çağırmamız gerekiyor. Onun için Allah Celle Celaluhu Aleyhisselatü Vesselam'ı ismiyle çağırmayı yasakladı. Onu Muhammed diye hitap etmeyin. Resulullah diye hitap edin. Nebiyullah diye hitap edin. Tamam mı? Niye Allah Celle Celaluhu o zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde yaşayan insanlar Muhammed dedikleri zaman niye onları ikaz etmiş? Halbuki onun ismidir.
Gitti gelmiyor.
Onun yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismidir aslında.
Evet.
Ama ismi olmasına rağmen en güzel ismi nedir? Allah'a nispet etmektir. Resulullah yani Allah Resulü. Arif. Veyahut da Nebiyullah. Allah'ın Nebisi. Çünkü
İki sıfada da layık mı Peygamber Efendimiz?
Tabii canım. Allah Aleyhisselatü Vesselam hem Resul'dir hem Nebidir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam İkra suresiyle Nebi oldu. Müddessir suresiyle de Resul oldu. Yani ilk inen süre İkra suresiydi. O süreyle Nebi oldu. O zaman daha Resul olmamıştı. Niçin? Çünkü ona vahiy indi ama o inen vahiyi başkasına aktarmayı mükellef kılmadı Allah Celle Celaluhu. Orada Nebi ünvanı alıyor. Ondan sonra Müddessir suresi indiği zaman orada Risalet ünvanı aldığı için tamam mı? Ya eyyuhel müddessir kum fe enzir ve rabbeke fe kebbir ve fiyabeke fe tahir ve rüzze fahcur. Burada Allah Celle Celaluhu ona emirler veriyor, yasaklar veriyor. Ve rüzze fahcur. Ey putlardan sakın, onları hicret et, onlara sakın. Halbuki Allah Resulü hiçbir zaman putlara tapmış değildir. Ama Allah Celle Celaluhu burada onu indirirken ey toplumuna bunları götür. Tamam mı? Orada Resul oldu. Yani İkra suresinde Nebi ünvanı alıyor. Müddessir suresinde de Resul ünvanı alıyor. O zaman biz bu Resul'ün ümmeti olarak ona en layık olan ismiyle hitap etmemiz gerekiyor. Resulullah diyeceğiz. Peygamber kelimesi doğrusu yuvarlak bir kelimedir. Yani benim hoşuma gitmiyor. Ustadlarımıza bu soru...
Hocam, Ehl-i Usama, Ahmed, Muhammed, Mustafa. Bunlar Peygamber Efendimiz'in sıfatlı isimleri değil midir? İbrahim'e de öyle diyor. Ehsen isim.
Yok, böyle bir isim, böyle bir hadis yoktur. Ehsen esma Allah, yani Allah'a nispet etmek. Bu Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edilen olan isimler, bu hadis doğru değildir. Bu avam arasında konuşulan en güzel isimler yani Allah'a nispet edilen isimlerdir. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdülgafur. Onun ismi, bu en güzel isimlerdir. Ama Aleyhisselatü Vesselam demiş ki benim ismimle isimlendirin ama benim künyemle künyelendirmeyin. Onun künyesi neydi?
Abu'l-Kasim.
Abu'l-Kasim. Onun oğlu, en büyük oğlu Kasım'dı. Dolayısıyla benim künyemle künyelendirmeyin. Mesela Araplar arasında biliyorsunuz bu babaya nispet etmek oğlan nispet etme şeyi var, adeti var. En büyük çocuğun ismini alıyor. Lakab olarak veyahut da künye olarak. Mesela diyelim ki Ayşe validemiz çocuk getirmedi. Onun için künye almak istedi. Allah Resulü Aleyhisselam dedi ki ecel kuni Abdullah. Çünkü Abdullah bin Zübeyr onun yanında büyüdü. Kız kardeşinin, ablasının oğlu. Abdullah bin Zübeyr onun yanında büyüdü. O besliyordu, ona bakıyor, o yetiştirdi. O zaman dedi ki halas kuni Abdullah. Yani Araplar arasında bu künye şeydi. Kime nispet etti? Abdullah'a. Tabii ki künye oğlu olmadığı halde künye künye takmak caizdir. Bir sakıncası yoktur. Eğer sakıncası olsaydı Aleyhisselatü Vesselam Ayşe validemiz çocuğu olmamasına rağmen onu bu künyeyi, bu ismi ona taktı. Tamam mı?
Hazreti Fatma, Hazreti Ayşe'nin kızı mıydı? Hazreti Hatice'nin kızı mıydı?
Hazreti Hatice'nin kızı. Evet. Ayşe validemiz hiç çocuğu olmadı.
Hepsi Hatice oldu.
Hepsi Hatice'nin. Yalnız İbrahim başka Meryem'den İbrahim başka bir kadından.
Ya diğer çocuk, diğerlerinden çocuklar olmadı mı? Diğer dokuz
hanımdan. Yok.
Hiçbir çocuğu olmadı.
Tek İbrahim neydi ya annesinin ismi? Meryem. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam Meryem validemizin oğluydu. Şimdi konu neydi? Maksat kaybetmeyen konu bana sor.
Nebi ile Resul arasındaki fark.
Ha, o zaman yani çünkü Nebi Allah Celle Celaluhu tarafından ona özel olarak bir kitap indirilmemiş kişidir. Ancak ondan önceki Resul'ün şeriatı üzerinde amel edip davet eden kişidir. Resul ise Allah Celle Celaluhu tarafından ona özel bir kitap, özel bir şeriat gönderilip ve o şeriatı aktarmakla mükellef olan kişidir. Tamam mı? Dolayısıyla her Resul Nebidir ama her Nebi Resul değildir. Ve burada yani yine maksat للتأكيد yani en doğrusu Aleyhisselatü Vesselam'ın ismine veyahut da diğer Resullere peygamber dememektir. En doğrusu ona layık olan unvan ile çağırmak. Nebi. Allah Celle Celaluhu Nebi ismini vermiş, Resul ismini vermiş. O zaman biz de diyeceğiz ki Nebiullah İsa mesela, Resulullah İsa mesela, Nebiullah Nuh mesela, Nebiullah bu şekilde veyahut da Resulullah Nuh Aleyhisselam. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam adı zikredildiği zaman orada selat selam getirmek vaciptir. Ama peygamber dediğin zaman onun ismi olmadığı için orada selat selam da getirilmez yani.
Peygamber dediğimizde genelde bütün peygamberleri kapsıyor yani. Çünkü Resul ile Nebi var ya, o zaman ikisi ayrım yapılıyor. Fakat peygamber dediğimiz zaman hepsini içine kaplıyor.
Yani Resul Nebi arasında fark koymuyor.
Evet fark koymuyor.
Şu hocam Allah.
Çünkü hem Resul'e peygamber diyorlar hem Nebi'ye peygamber diyorlar.
Nesih ile mensuh nedir?
Nesih değil, nasih ile mensuh.
Nasih ile mensuh.
Nasih ile mesela Allah Celle Celaluhu mesela diyelim ki bir ayet indirdiyse ondan sonra o ayetten sonra başka bir ayet indiriyor ve o mensuh edilen o ayeti nesh ediyor başka bir ayetle. Ve burada nesh edilen ayetler bazen Kur'an'da yazılı olarak gözüküyor. Bazı ayetlerde Kur'an'dan tamamen hükmü kaldırılıyor. Yani sonraki gelen ayet bir önceki ayetin hükmünü kaldırıyor. Tamam mı? Bazen hükmen kaldırıyor. Bazen yazılı ve hüküm olarak kaldırılıyor. Hadis yine o şekilde. Tamam mı? Dolayısıyla bazen ayet hem hadisi nesh ediyor hem ayeti nesh ediyor. Tamam mı? Hadis ayeti nesh eder mi etmez mi? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Tamam mı? Hadis sahih ise ve Allah çünkü sahih hadis kimin tarafından iniyor? Allah Celle Celaluhu tarafından indiriliyor. Aleyhisselatü Vesselam din konusunda kendiliğinden bir şey konuşmaz. Dolayısıyla o Allah Celle Celaluhu tarafından yönlendiriliyor. Allah Celle Celaluhu'nun bir hadisi kutsisi var. Bir de Kur'an-ı Kerim kelamı var. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği sözler yani hadisler var. Onun için Aleyhisselatü Vesselam burada alimler ihtilafa düştüler. Hani hadis ayeti nesh eder mi etmez mi? Burada hadisi kim gönderiyor? Allah Celle Celaluhu gönderiyor. O hadis de sahih ise ümmet arasında ittifak edilmiş bir hadis ise o zaman o hadis Allah Celle Celaluhu'nun Aleyhisselatü Vesselam'a gönderdiği sahih hadis o zaman ayetin hükmüne hakikaten nasih ise o zaman kabul etmek lazım. Niye kabul etmemek lazım? O zaman kabul edilir. Eğer gerçekten ümmet arasında ittifak edilmiş bir sahih hadis ise.
Kur'an'da muhkem, müteşabih nasıl anlaşılır?
İşte muhkem ayetler, müteşabih ayetler var. Müteşabih ayetler mesela özellikle isim ve sıfatlar mesela diyelim ki huruful mukatta'a. Tamam mı? Burada huruful mukatta'a'da alimler ihtilafa düşmüşler, yani müfessirler. Bazı alimler mesela elif, la, mim, yasin, tamam. عين كاف هاي عين bu ayet yani bu muhruf mukatta bazı müfessirler bunu isimlendirmişler yani tefsir etmişler. Ama selef uleması demişler ki bu müteşabih ayetler veyahut da kelimeler bu ancak Allah Celle Celaluhu manasını bilir. Onun için selef uleması bu huruful mukatta'nı tefsir etmiyorlar. Onu Allah'a tafvid ediyorlar. Diyorlar ki Allah diyorlar ki Allahu a'lem bilmem. Yalnız mantıkçılar, felsefeciler yani mu'tezileler mesela Zemmakşari ve bunun gibi şahıslar bunlar biraz laf yapıyorlar. Onun için alimler bunları eleştiriyor. Diyorlar ki yani siz bunu anlatırken neye dayanarak anlatıyorsunuz? Bu konuda hadis yok. Tamam mı? Bunları açıklayacak ayet de yoktur. Açıklayacak hadis de yoktur. Peki siz bunu neye dayanarak anlatıyorsunuz? Bu Allah Celle Celaluhu'nun ilminde olan bir şey. Allah Celle Celaluhu bu konuda bir şey söylemediyse, Aleyhisselatü Vesselam da söylemediyse, o zaman doğrusu bu konuda konuşmak doğru değildir. Yani... Tamam mı?
Tamam hocam.
Onun için mesela isim, onun için alimler isim ve sıfatlarda ihtilafa düşmüşler bu müteşabih ayetlerde. Tamam mı?
İlham nedir hocam? İlmi ledün var mıdır?
İlmi ledün bu yani tarikat nedir? Ehli arasında söylenen bir ilimdir. Yani ilmi ledün dedikleri yani batinen Allah tarafından ilham alan kişilere söyleniyor. Bu tarikat ehli arasında vardır. Ama selef uleması arasında böyle bir kaide yoktur yani.
Yoktur.
Yok.
Hızır aleyhisselam ilmi ledün sahibi mi?
Hızır aleyhisselatü vesselam biliyorsunuz en doğru görüşe göre Resul'dür. Ve ehli tarikat yani ehli tasavvuf ekolüne göre Hızır yani veli olduğunu söylüyorlar. Ve şu ana kadar yaşadığını söylüyorlar ve kıyamete kadar yaşayacağını söylüyorlar. Ama selef uleması diyorlar ki Hızır aleyhisselatü vesselam nebidir. Ve şu anda yaşamıyor. Eğer Hızır Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olsaydı Aleyhisselatü Vesselam Resul olarak gönderildiği zaman ona biat etmesi gerekiyordu. Onunla görüşmesi gerekiyordu. Allah Aleyhisselatü Vesselam Hızır Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmediğini veyahut da Hızır Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la görüşmediği orada yani veyahut da görüştüğü delil sabit deliller yoktur. O zaman Hızır Musa Aleyhisselatü Vesselam ile Kehf suresinde biliyorsunuz onun konusu geçiyor. Musa Aleyhisselatü Vesselam yani Yahudiler o zaman senden daha alim kimse var mıdır? Sorusu sorunca o da yok dedi. Allah Celle Celaluhu burada onu Hızır Aleyhisselatü Vesselam'a tevcih etti. İşte filan yere gideceksin senden daha bilgili bir kişi var. İşte onun yanına gidiyor ondan sonra işte... Bahire söz konusu oluyor. Bir kişiyi öldürüyor. Bir yerde hazineyi açıyor. Ve bunlar diyor kendiliğimden değildi. Bunu diyor Allah tarafından bana söylenildi ve onun için. Yoksa çünkü biliyorsunuz vahiy ancak Resullere iner. Aleyküm selamun aleyküm. Velilere vahiy inmez. Velilerin kerameti olur. Nebilerin ve Resullerin mucizesi olur. Dolayısıyla burada ehli tarikat diyorlar ki veli bir kişi istediği zaman keramet gösterebilir diyorlar. Bu doğru değildir tabii. Mesela Ömer radıyallahu teala an biliyorsunuz yani Allah Celle Celaluhu velilerinden Ömer radıyallahu teala an mesela bir gazvede kendisi Medine'de bulunmasına rağmen Seriye emirle diyor ki işte askeri işte filan mücahitleri filan tarafa kendisi Medine'de. Tamam mı? Allah Celle Celaluhu o sesi oraya ulaştırdı. Ve burada bu bir keramettir. Ehl-i sünnet ve cemaat yani selef uleması İslam'da keramet olduğunu söylüyorlar. Ama bu demek değildir ki her veli veyahut da her ben veliyim diyen bir kişi bir kerameti vardır. Keramet vardır ehl-i sünnet ve cemaatın mezhebinde veyahut da itikadında, inancında. Ama her ben veliyim diyen bir kişiyi tamam mı? Allah'ı cebrederek işte bana keramet diye bir söz konusu değildir. Çünkü onlar diyorlar ki veli her an için keramet görebiliyor.
Bizim orada Aleviler Hızır Aleyhisselam'ı bir veli olduğunu söylüyorlar.
Aleviler biliyorsunuz zaten. Aleviler Müslüman değil zaten. Aleviler Müslüman değildirler. Yani Alevi dediğimiz Kızılbaş değil bu Nusayriler. Bunlar mezhepler tarihinde El Furkatun Nusayriye diye geçer. Şimdi bu Suriye Türkiye arasında olan şahıslar. Bu kendilerini Alevi olarak adlandıran. Bir de Dürzi olup da kendilerini Alevi olarak adlandıran şahıslar var. Tahmin ediyorum Tunceli'de, Çorum'da o taraftaki Malatya,
Sivas,
Yozgat o taraftaki şahıslar bunlar Suriye'deki Aleviler gibi değiller bunlar. Onlar Dürzi akideye sahipler. Yok. Tunceli, Çorum, Yozgat, Ankara, Sivas.
Müslüman değiller tamam da Müslüman değiller. Yani var mı onların başka bir dini? Başka bir
şey, onlar kendilerini İslam'a... Yani
adları, adları Ahmet, Mehmet, Mustafa,
önemli
Ali,
değil canım.
Hüseyin. Yani Müslüman nasıl diyemeyiz onları Müslüman?
Yani tamam.
Müslümanlıktan sonra başka bir din kitap gelmedi, peygamber gelmedi. Neden bunlara Müslüman değil diyoruz? Mesela?
Çünkü namazı inkar ediyorlar.
Ama var bazıları namaz kılıyor. Ya bazı şimdi, binde biri mesela kılıyor.
Söz dinlen kardeş. Allah razı olsun. Yani sen onun bunun sözüne göre dayanarak böyle boşuna tartışma aynen yapmak lazım. Şimdi bunlar namazı kesinlikle kitaplarında namazı inkar ediyorlar.
Ama diyor biz kılıyoruz diyorlar.
Ya şimdi bizi ilgilendirmez onlar. Beni kitapları ilgilendirir. Şimdi sen Yahudilerin doğru Yahudiler diyorlar ki biz en hayırlı toplumumuz diyorlar. Ümmetiz. Yani biz Allah katında seçkin bir ümmetiz diyorlar. Ve herkes bizim hizmetçimizdir diyorlar. Biz onlara inanacak mıyız yani?
Tabii ki hayır.
Olur mu? İşte. Şimdi mesela bunlar diyorlar ki bunlar mesela Nusayriler. Nusayri bu Muhammed bin Nusayr'e tabi olan şu Alevi denen insanlar. Bunlar haccı reddediyorlar. Zekatı reddediyorlar. Orucu reddediyorlar. Namazı da reddediyorlar. İslam'ın rükünlerinden kelime-i şehadeti kabul ediyorlar. O da heva ve heveslerine göre açıklıyorlar. Tamam mı? Çünkü Ali radıyallahu ta'ala ilah olduğunu söylüyorlar. Tamam mı? Ondan sonra Ali radıyallahu ta'ala yani Allah'ın ruhu Ali'de tecelli ettiğini. Bunu da söylüyor. Bu kitaplarında mevcuttur. Ondan sonra onlar alkolü tamamen meşrulaştırıyorlar. Hatta mukaddestir onların yanında. Onların yanında alkol içmeyen yani alkollü içki içmeyen imanı artmaz. Alkollü içki içtiği müddetçe imanı artar. Yani onların akidelerinde öyle fasit akideler var ki bütün bunları söyleyen tabii ki dinden çıkar tabii. Tamam mı? Niye namaz kılmıyorlar Müslümanlar gibi? Niye bulundukları yerlerde cami yoktur? Niye cami mantıkalarında, mahallelerinde cami yapıldığı zaman karşı çıkıyorlar? Ezan okunuyor, niye ezana karşı çıkıyorlar? Niye gelip hac yapmıyorlar? Niye zekat o kadar yani o kadar mal mülk sahibi olmalarına rağmen niye bu zekat müessesesini kabul etmiyorlar? Niçin? Tarih boyunca hep Yahudilerle işbirliği yaptılar İslam ümmetine karşı. Hilafetlere İslam hilafetine karşı hem Abbasiler döneminde, Emeviler döneminde, Osmanlılar döneminde tamam mı? Tarih boyunca İslam ümmetine karşı koymuşlar. Şu ana kadar devam ediyorlar ve devam edecekler Allah dileyinceye kadar. Tamam mı? Dolayısıyla İslam'da dinde zaruri olan bir şeyi reddeden bir kişi dinden çıkar. İstediği kadar Muhammed ismi olsun, Hasan ismi olsun, Hüseyin ismi olsun. Tamam mı? Ya yani dinde zaruri bir şey. Mesela 5 vakit namaz dinde zaruri bir şey değil midir? Nasıl olur da bütün İslam ümmeti namazın üzerine ittifakları vardır. O geliyor diyor ki hayır diyor öyle bir şey yoktur diyor. Ondan sonra Kur'an'ı okudukları zaman kafalarına göre Kur'an açıklaması yapıyorlar. Hadislere göre bütün hadisleri reddediyorlar. Hı. Kesinlikle hadisleri kabul etmiyorlar. Ondan sonra bütün sahabileri kafir olarak görüyorlar. Sadece 5 kişi müstesna. Tamam mı işte Ali, Selman, Farisi ve birkaç kişi böyle. Ammar bin Yasir ondan sonra böyle birkaç kişi Müslüman. Diğerlerinin hepsi tekfir. Özellikle onların yanında en büyük kafir Ebu Bekir, Ömer ve Uthman'dır. Hatta cennetle müjdelenen 9 kişiyi tekfir ediyorlar. Ondan sonra mesela Ali Allah'ın velisi olarak Ebu Bekir'den, Ömer'den, Uthman'den önce Allah'ın velisi olarak görmeyen herkes onların yanında kafirdir. Şimdi sen onların yanında kafirsin. Yani hatta İthna Aşariye şu Rafiziler, İran'daki Rafiziler, Irak'taki Rafiziler, kendilerine Şii ismi veren insanlar, bu Şiiler bile bu sünneti reddediyorlar. Ondan sonra Kur'an'da eksiklik ve fazlalık var diyorlar. Ondan sonra Ayşe'ye zaniye diyorlar. Ebu Bekir'i tekfir ediyorlar. Ömer'i tekfir ediyorlar. Lanetliyorlar kitaplarında. Tamam mı? Mesela El-Kafi diye bir kitap var. El-Küleyni'nin yazmış olduğu kitap. At-Tabrasi'nin, At-Tabtaba'inin. Yani bu tefsir kitaplarında mesela El-Kafi kitabı, Küleyni'nin yazdığı kitap, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın arasında meşhur olan Sahih-i Buhari düzeyinde görüyorlar. Sahih-i Buhari'yi kabul etmiyorlar. Kütüb-ü Sitte'yi kabul etmiyorlar. Ancak şu şekilde kabul ediyorlar. Eğer bu Kütüb-ü Sitte içerisinde Ehl-i Beyt tarafından yani bu Ehl-i Beyt kanalıyla gelen bir hadisse o hadisi kabul ederler. Ama eğer Ehl-i Beyt tarafından gelmiyorsa o hadisi reddediyorlar, kabul etmiyorlar. Ezan okunuyor.
Evet hocam.
Kapat, ezan oku ondan sonra inşallah.
Hocam o Alevi meselesi, birisine ben burada sordum, dedim ki niçin namaz kılmıyorsun? Dedi ki Hazreti Ali camide öldürdüklerinden dolayı biz camiye geçmiyoruz.
Ya onlar her, saçmalık. Şimdi Hristiyan papazları gibi her Hristiyan bir İncil yazmış. Bununla böyle. Bu adam mesela oturduğu papaz ona öyle söylüyor, onların papazları. Başka birisi oturduğu bir papaz da onun papazı ayrı bir şey söylüyor. Onun için bu Nusayriler, yani Alevi izleyen insanlar, kitapları çok, akideleri çok gizlidir. Her yerde kitapları yoktur yani. Dikkat ederseniz araştırın kesinlikle onların akidesi adına kitapları yoktur. Sonra mesela bazı şahıslar ne yapıyorlar? Mezhep tarihlerini yazan alimler alıyorlar mesela, çok daha eski şahısların kitaplarından alıyorlar. Veyahut da şu Alevilerin papazları var ya, bu Nusayriye fırkası mesela. Bakarsın onların yanında gizli kitap olur, kimseye göstermezdin. Sadece kendi aralarında. Kitapları küfür saçıyor. Mesela ben bir ara şu Aydın kardeşe bittim. Bende bir tane var kitap. Bir kişi Nusayriler hakkındaki inançlarını yazmış. Mesela onu okuduğun zaman küfür saçıyor ya. Mesela ölen papazlarından medet umuyorlar. Tamam mı? Bir de onların bir inancı var. Kişi öldükten sonra tamam, bitti. Kıyamet kopmak kişinin ölümüdür. Ondan sonra dirilmek diye bir kaide yoktur. Kesinlikle ahiret gününe inanmıyorlar. Ahiret gününü inkar etmek küfürdür. Yani dinde zaruri olan bir şey inkar etmek küfürdür. Bütün bunlar hepsi onlarda vardır. Nusayriler ittifak var İslam ümmeti arasında. İbn Teymiye rahimahullah Minhaj es-Sünne diye bir kitap var. O kitapta diyor ki İslam ümmeti ittifak etmiş. Nusayriler, Dürziler, Yezidiler şeytana tapanlar Türkiye'de, Siirt bölgesinde, Mardin bölgesinde, Diyarbakır bölgesinde, o bölgelerde çok. Tamam mı? Kürtçe dilini konuşuyorlar. Dolayısıyla bunlar Yezididir. Yezidiler yani şeytana tapanlar. İran'da var, Irak'ta var. Tamam mı? Hindistan'da var. Suriye'de var. O Culan Dağları'nda, o tarafta orada Dürziler de var. Lübnan'da az bir grup var. Irak'ta çok var Yezidiler. Irak'ta çok kuvvetlidirler Yezidiler. Bayağı büyük bir mantıkaları var. Şeytana tapanlar. Yezidiler, Dürziler, Nusayriler, İsmailiyeler. Ondan sonra
Kızıldaş.
Mirza Ahmet Han el-Kadiyani. Bu Kadiyaniye fırkasının da bunlar dinden çıktıklarını. Tamam mı?
Kızılbaşlar.
Yani bunlar İslam ümmeti ittifakı. Kızılbaşlar yani onlardır. İşte bu Aleviler, bunlar Alevilere diyorlar. Türkiye'de Osmanlılar bu ismi onlara taktılar. Kızılbaş ey başına, yani kırmızı sarık saran veya takılı
zaten. Sivas tarafından kızılbaş
diyorlar. Ya ama o millet onlara, yani onlar kendilerine Alevi ismi takıyor. Kendi kendilerine diyorlar ki biz Aleviyiz.
Fakat duyduğuma göre kızılbaşlar şey.
Halbuki tarihte bunlar Alevi olarak tanınmıyor. Tarihler bu Alevilik ismini kim taktı onlara? Fransızlar. Bunlar Muhammed bin Nusayri'nin tabiçileridir. Yani onlara tabi olan kişilerdir. Dolayısıyla bunlar Nusayriye fırkası tanınıyor. Sen ona Nusayri dersen çok kızar, sana kızar ama Alevi dediğin zaman hoşuna gidiyor. Niçin? Çünkü Ali dört halifeden birisi. Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı. Onun için Ali ismini, onu Ali'ye nispet ettiğin zaman hoşuna gidiyor. Ama de ki sen Nusayri'sin, seni öldürür belki. Niçin? Çünkü Muhammed bin Nusayr'in tarihi çok berbat. İlk önce davetçiliği kendini davetçi olarak ilan etti. Sonra Mehdi olarak ilan etti. Sonra Nebi olarak ilan etti. Sonra ilah olarak ilan etti kendini. Dört tane merhalesi var Muhammed bin Nusayr'in. Tarihi berbat. Çok kötü bir tarihi var. Onun için bu insanlar bu kişinin tarihi güzel olmadığı için ona mensup olmak istemiyorlar. Ama aynı inançtalar, dikkat et. Onun inancını taşıyorlar ama ona nispet etmek de kabul etmiyorlar. Sen ona Nusayri değil, sana kızar. Alevi dediğin zaman hoşuna gidiyor. Hristiyanlar gibi.
80 öncesi utanırlardı, kendimiz Alevi demeye utanırlardı. Şimdi övünerek söylüyorlar Alevi'yi.
O zaman çünkü ben Alevi dediğin zaman Osmanlı döneminde ona nefes verdirtmezler. Onun için korkuyorlardı. Şimdi korku diye bir şey yok. Şimdi Türkiye'de demokrasi var sözde. Herkes inancına aykırabiliyor.
Ameli küfür, itikadi küfür arasındaki fark.
İtikadi küfür işte itikadi küfüre sahip olan bir kişi dinden çıkar, kafir olur, Müslüman değildir. Ameli küfür işte Allah Celle Celaluhu farz etmiş olduğu amellerden, kelime-i şehadetin dışında farz etmiş olduğu amellerden birisini terk ederse ameli küfür olarak ismini almış olur. Mesela namazı terk etmek ameli küfürdür mesela. Tamam mı? Namazı terk etmek ameli küfürdür. Haccı terk etmek ameli küfürdür. Ondan sonra orucu terk etmek ameli küfürdür. Efendim yani böyle büyük günahları irtikap etmek, zina yapmak ameli küfürdür. İtikadi küfür. Yani ameli küfür işleyip de kalben, itikaden etmiyorsa, mesela adama diyorsun ki niçin namaz kılmıyorsun, sen namazı inkar ediyor musun? Haşa diyor, ben namazı inkar ediyorum, namaz haktır ama kılamıyorum işte. Ha o zaman bu adama biz, sen ondan itikadi bir küfür görmediğimiz halde bu adamı biz dinden çıkaramayız. Ama bazı alimler namazın terki küfür olarak söylemişler. Hanbeli mezhebine göre mesela Ahmed bin Hanbel rahimahullah namazın terki küfürdür diyor, dinden çıkar, tamam mı? Hanımı ondan boş olur. Varisleri ondan kesinlikle ona varis olamazlar. Ondan sonra Müslümanların mezarlarında gömülmez. Cenaze namazı kılınmaz. Onu mesela yıkanmaz. Müslümanların mezarında gömülmez. Yani böyle sahraya leş gibi atılır. Bu Ahmed bin Hanbel'in görüşüdür. Ama cumhurun görüşüne göre namazı terk etmek, inkar etmediği müddetçe veyahut da büyük şirk koşmadığı müddetçe, tamam mı? O zaman bu kişi dinden çıkmaz. Ha o zaman büyük şirk koşarsa o zaman itikadi küfür olmuş olur. Büyük şirk koşmadığı müddetçe veyahut da dinden bir şey inkar etmediği müddetçe o kişi nedir? Onu Müslüman olarak kabul ederiz. Ondan sonra öldüğü zaman kendisi ondan Allah'ın meşiyeti altında kalır. Allah dilerse affeder, onu dilerse azap eder. İman üzerinde öldüyse, çünkü Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in Selef-ül Emma'sının akidesi, kişi iman üzerinde öldüğü müddetçe ebediyen cehennemde kalmayacak. Ebediyen cehennemde kalacak küfür üzerinde ölen kişidir. Ey itikadi küfür üzerinde ölen kişi ebediyen cehennemde kalacak. Onun için hariciler ile mu'tezileler ne yapmışlar? Büyük günah irtikap etmek dinden çıkarıyorlar. Ey itikadi küfür ile itham ediyorlar. Mesela haç terk etmek onların yanında itikadi küfürdür. Dinden çıkar, kafirlerle beraber ebediyen cehennemde kalır. Haricilerin itikadına göre. Mu'tezile grubunun itikadına göre yine o şekildedir. Ve onun için Mu'tezile grubu diyorlar ki bir kişi diyor bir günah işlerse diyor ne kafirdir ne de mümindir diyorlar. Fasıktır, yani küfür ile iman arasında kalmıştır. Öldüğü zaman iman üzerinde ölürse o zaman cennete gider. Aynı inanç üzerinde ölürse, yani aynı o büyük günah üzerinde ölürse o zaman ebediyen kafirlerle beraber cehennemde kalır. Ehl-i sünnet vel cemaat demişler ki kişi itikadi küfür yapmadığı müddetçe, etmediği müddetçe o kişi öldüğü zaman, eğer iman üzerinde öldüyse, bir miskal zerre kadar kalbinde iman varsa büyük şirk koşmadıysa, bir şeyi de inkar etmediyse dinden, o zaman o kişi Allah dilediği kadar ona azap verir. En sonda cehennemden çıkarır, cennete götürür. Ve bu konuda mesela Hadis-ül Butaka diye bir hadis var. Ondan sonra bu konuyla ilgili hemen hemen 11 tane hadis var. Kişi iman üzerinde öldüğü müddetçe ebediyen cehennemde kalmayacağını. Ve selef uleması bu konuda müttefik olmuşlar. Ebu Ahmed bin Hanbel, İbn Teymiye rahimahullah, İbn Kayyim el-Cevziye, ondan sonra İbn Üthemin, İbn Baz, yani Suudi Arabistan'ın alimlerin çoğu bu görüşteler. Yani namazı terk etmek itikadi küfürdür onlara göre. Bir kişi namazı terk ettiyse itikadi yönden kafirdir, dinden çıkar. Ama cumhurun görüşüne göre büyük şirk ve küfür koşmadığı müddetçe, tamam mı, itikadi küfür değil, ameli küfür üzerinde ölmüş olur. Ölünce de ameli küfür üzerinde ölüp iman üzerinde, yani kalbinde iman varsa, tamam mı, o zaman o kişi Allah'ın meşiyeti altında kalır. Yani Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Onu azap ettiği zamanda mesela cezasına kadarsa onu azap eder. En sonunda cehennemden çıkar, cennete girer. Allah'u alem.
Hocam, burada iblis cennete girip nasıl vesvese etti?
Allah Celle Celaluhu, biliyorsunuz, Allah Celle Celaluhu kainatı yarattıktan sonra, kainat ve kainat içerisindekilerini yarattıktan sonra, ondan sonra cinleri yarattı. Biliyorsunuz cinleri insandan önce yarattı. Ve cinler yeryüzünde bir sürü fitne fesat yaptılar. Ondan sonra iblis ordusu ile, biliyorsunuz şu anda Müslümanlar nasıl birbirlerine karşı savaşlar veriyorlar, cinler de kendi aralarında savaşlar yapıyorlardı. Dolayısıyla iblis ordusu diğerlerine galip geliyordu devamlı. İblis de o zaman için iman üzerinde olduğu için ve ibadet konusunda zirvede olduğu için Allah Celle Celaluhu onu göğe kaldırdı. Tamam mı? Yani onu mükafatlandırdı. Halbuki Allah Celle Celaluhu onun ilminde biliyor ki bir gün gelecek, iblis ona karşı gelecek ve kafir olacak ve onu lanetleyecek. Allah Celle Celaluhu bu onun ilminde.
Ama yani cennetten gelme bir melektir.
Evet. Kim?
İblis.
Yok, cennetten gelen bir melek değildir. Yani asıl itibariyle cennetten. Asıl itibariyle yerdeydi. Sonra Allah Celle Celaluhu onu kaldırdı. Şimdi evet. İsa Aleyhisselatü Vesselam asıl itibariyle yerde doğdu. Ama belli bir dönemden sonra Allah Celle Celaluhu onu diri olarak göğe kaldırdı. Dünya göğüne kaldırdı. Kıyametle kopmadan önce İsa Aleyhisselatü Vesselam tekrar yeryüzüne inecek. Ve bir rivayete göre 40, bazı alimler 40 gün, bazı alimler 40 sene, bazı alimler 40 hafta diye şey yapmışlar. Yani değişik rivayetler var bu konuda. Diyelim ki 40 sene veyahut da 40 gün veyahut da 40 ay veyahut da 40 hafta boyu Allah'ın Aleyhisselatü Vesselam'a göndermiş olduğu şeriat üzerine hükmedecek.
Şam'da ineceği doğru mu?
He, doğrudur. He.
Şam'da bir cami.
Şam'da beyaz minareli bir yerde inecek. Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'la tanışacak. Mesela fecir namazında inecek. Ve indiği zaman Mehdi Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz bizim savunduğumuz Ehl-i Sünnet ve cemaatin savunduğu Mehdi ile Rafizi Şiilerin savundukları Mehdi arasında fark var. Rafizi Şiilerin bekledikleri Mehdi 9 yaşında, onun ismi Muhammed el-Askeri, 9 yaşında Samurra'da kaya yarılıp kayanın içine girdiği ve şu ana kadar kayanın içinde yaşadığını söylüyorlar. O kaya Samurra'da, Irak'ta bir bölgede Samurra diye bir yer var. Orada devamlı atı zinetlendiriyorlar ve onun çıkışını bekliyorlar ve orada devamlı dua ediyorlar çıkması için. Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın bekledikleri Mehdi, Allah Celle Celaluhu o kişiyi Şam bölgesinde çıkacak ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının ismi üzerine çıkacak. Yani çıkacak olan Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın isminde ve Aleyhisselatü Vesselam'ın babası da babasının ismi üzerinde olacak. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ismi Muhammed bin Abdullah. Mehdi, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın bekledikleri Mehdi ismi Muhammed bin Abdullah. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki gelecek Mehdi diyor. İsmi benim ismim üzerinde, babasının ismi de benim babamın ismi üzerindedir diyor. Ve bu Şam bölgesinde Allah Celle Celaluhu istediği zaman o an için onu ıslah ediyor. ve bu şekilde Yahudilere karşı bulunduğu bölgede mücahitlerle beraber Yahudilere karşı mücadele veriyorlar. İşte o fecir namazında Allah dilediği zaman Mesih Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü Vesselam orada iniyor ve Mehdi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İsa Aleyhisselatü Vesselam'a, buyurun fecir namazını bize kıldır diyor ki, hayır diyor, sen bu namazı kıldırmak daha evlasın. Çünkü o asıl itibariyle Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetindendir. Ve İsa Aleyhisselatü Vesselam orada, Mehdi Aleyhisselatü Vesselam camide herkese imam oluyor. Ondan sonra İsa Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı üzerinde hükmediyor. Yani Musa Aleyhisselatü Vesselam, İsa Aleyhisselatü Vesselam hem Resul'dür hem de Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden sayılır. Resuller içerisinde İsa Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı üzerine. Çünkü o diri olarak göğe kaldırıldı. İblis de aynı o şekilde. İblis yeryüzündeyken, tamam mı? Allah'a çok kulluk, yüksek bir kulluk yaptığından dolayı onu mükafatlandırarak göğe kaldırdı. İsa'yı kaldırdığı gibi. Ve orada cennette ona bir makam verdi. Adem'i yarattığı zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın dedi ki, ben işte bir kul, bir insan yaratacağım. Ona ruh verdiğim zaman herkes ona secde etsin. Tamam mı? İşte o zamana kadar cennette yaşadı. İşte Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı yarattıktan sonra, ona ruhu üfledim verdikten sonra, tabi bu secde emrini verirken bütün melekler secde etti. İblis müstesna secde etmedi. Allah Celle Celaluhu dedi ki ona, sen niçin secde etmedin? Dedi ki, nasıl olur da yani benden daha aşağı olan bir kişiye secde ederim. O çamurdan, ben ise ateşten yaratıldım. Yani ateş çamurdan daha hayırlı olduğu için ben ona secde etmem. Ve işte o an için Allah Celle Celaluhu onu lanetliyor, yani rahmetinden kovuyor. Ondan sonra orada ne yaptı? Devamlı Adem Aleyhisselatü Vesselam'a vesveseler yapmaya başladı. İşte efendim Allah Celle Celaluhu dedi ki, İşte cennetin bütün her tarafından yiyebilirsiniz, ancak bu ağaca yaklaşmayınız. Bu ağaca yaklaşmayınız, yasak, böyle onları sakındırdı. Tabii ki burada iblis devamlı onlara vesvese yapmaya çalıştı. Siz bu ağaçtan yerseniz efendim işte hiç hayatta devamlı bir şekilde cennette kalacaksınız. Ve onlara yemin etti. Allah adına kasem ediyorum ki benim söylediğim doğrudur. Yani size doğru konuşuyorum, yalan konuşmuyorum. O zaman Havva ile Adem Aleyhisselatü Vesselam ona inandılar. İşte o ağaçtan yiyince avret yerleri açıldı. Tabii ki ondan sonra pişman oldular, tövbe ettiler. Allah Celle Celaluhu onların tövbelerini kabul etti. İşte o zaman hem iblisi hem de Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı Havva'yı yeryüzüne indirdi tekrar.
Onunla yiyince nasıl yerler açılıyor hocam? Nasıl ne?
Allah Celle Celaluhu biliyor ki bunu onları onlardan